Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un Z490 Yonga seti arkadaşlar. Anakartlarına bakacağız. İlk anakartımız ROG Strix Z490 A Gaming. Devamında ROG Maximus ailesinden 12 Hero ki ben Maximus 10 Hero kullanan bir kullanıcıyım. Bunu birazcık daha hevesli anlatacağım belli ki. Sonrasında da ROG Maximus 12 Apex var arkadaşlar. Bu da hız ışıtma odaklı bir anakart, ilginç bir anakart. Şimdi laf uzatmadan anakartlara yakından bakalım deneyimlerimi sizlere aktarayım. Önce Z490 Yonga setinden bahsetmek lazım. Bu anakartlarla Intel Cascade Lake serisi işlemcileri kullanabiliyorsunuz. Giriş segment i3-10100'den üst segment i9-10900KF'ye kadar. Celeron ve Pentium Gold'ları pek hale almıyorum ben. 14 nanometre plus plus plus litografi ile gelen işlemciler bunlar ve LGA 1200 soketlerle uyumlular. Z490 genel olarak soket yapısıyla farklı. Z390'lardaki LGA 1551'e göre 49 tane daha fazla pin var. Intel bunun enerji dağıtımında verimlilik için gerekli olduğunu söylüyor ama bence hiç inandırıcı değil. Şu anki tabloda 10. ve 11. nesil işlemciler LGA 1200 soket yapısını kullanacak. Yani 2 nesillik bir döngü söz konusu. Soğutucular konusunda ekstra bir aparata gerek yok. LGA 1551 soğutucular LGA 1200'e de uyumlu. En önemli konu PCI Express 4.0 meselesi. AMD tarafında mesela X570 anakartlarda PCI Express 4.0 desteği var. Herhangi bir işlemci sınırlaması da yok. Ama Z490 anakartlarda işler biraz karışık. Bazı Z490 anakartlar PCI Express 4.0 desteğine sahip, lakin 10. nesil Intel işlemciler destekli değil. Dolayısıyla bu avantajdan faydalanamıyorsunuz. 11. nesilde gelir mi ben de bilemiyorum ama Intel tarafında PCI Express 4.0 için bekleneceği açık. Açıkçası PCI Express 4.0'ın ekran kartlarında henüz elle tutulur bir getirisi yok. Daha PCI Express 3.0'ın bant genişliğini doyurabilen bir ekran kartı göremedik arkadaşlar. Ama PCI Express 4.0 hatlarını kullanan NVMe SSD'lerde fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 5.5 GB bölü saniyelere kadar çıkılabiliyor. Elimizde Asus'un 3 tane Z490 anakartı var. İlki ROG Strix Z490A Gaming. Tasarımıyla beni cezbeden bir anakart oldu kendisi. Fast kurulumu da abileri gibi doyurucu. İkincisi ROG Maximus 12 Hero. Maximus'lar zaten adlarının haklarını kesinlikle veriyorlar. Ben de hali hazırda bir Maximus 10 Hero kullanıcısıyım ve USB çıkışlarının sayısı benim için çok çok önemli. Üçüncüsü ise Maximus 12 Apex. Bu direkt hız ışırtma rekoru hedefliyorsanız sahip olmak isteyebileceğiniz bir anakart, özelleştirilmiş bir anakart. Normal bir şey değil bu. Test sistemime güç vermek için Asus'un Thor 850W 80+ Platinum sertifikalı bir power supply kullandım. Merak edenler için bobin zırıltısı 0, fan açtıramadım henüz. Tüketim gösteren ekranı özellikle tercih sebebim oldu. 2x8 GB 3000 MHz CL16 bir RAM kiti, 280 mm'lik bir AIO ve Nvidia Titan X ekran kartı kullandım. Windows güncellemeleri tam, anakartların BIOS'larını da güncelledim tabi. ROG Strix Z490A Gaming. Siyah gri tasarımlı bir anakart kendisi, ışıkla belirginleşen yazıların işlendiği, AuraSync destekli RGB aydınlatmasıyla yakışıklı, tematik bir anakart bence siyah beyaz kurulumlara gider. 4 tane RAM slotunda 4800 MHz'e kadar hız ışırtabiliyorsunuz, 128 GB'a kadar da destekli. 2 tane M.2 slotu var, bir tanesi termal pedi ile metal blokla soğutuluyor ve PCI Express 4.0 NVMe SSD'ler de takabilirsiniz tabii ama PCI Express 3.0'da çalışacaklarından dolayı 3500 MB bölü saniye civarında takılır, 6 tane de SATA portu var. Güç bileşenlerinde 14 fazlı bir kurulum var. Maximus 12 Hero'da ise 16 fazlı. Ama güç konektörlerinin kurulumu aynı 8+4000. DigiPlus dijital voltaj kontrolcüsünün emrindeler ve alışımlı fazlar bunlar. Yüksek ısıya mukavemetleri arttırılmış, üzerlerinde de yeterli bloklara yer verilmiş. Yaptığım testlerde ki i9-10900 kullandım, 10 çekirdek, 20 izlekli bir işlemci. Stres testinde VRM soğutucuları elle tutabileceğim şekilde ılıktı sadece ama bu konuyu detaylandıracağım. Arkada toplam 8 tane USB portu var, 2 tane 2. jenerasyon, 4 tane de 1. jenerasyon USB 3.2 portu. BIOS'un kullanılmaz hale geldiği, ekranın hiç açılmadığı durumlarda BIOS resetleyebilirsiniz buradaki butonlarla. En kötü senaryoda BIOS flashback'i kullanabilirsiniz, USB ile BIOS atabilirsiniz. Günlük kullanımda normal bir USB 2.0 portu bunlar zaten. Anakartın üzerinde kasanın üzerindeki tip C için kullanabileceğiniz mesela bir çıkış var. Ekstra 4 USB 2.0, 2 tane de USB 3.2 çıkışı daha alınabiliyor anakarttan. Ses tarafında Asus geçtiğimiz nesillerde kullandığı ROG Supreme FX S1220A'yı kullanmış, 32 bit 192 kHz destekli 8 kanal çıkış verebiliyor, benim oyuncu kulaklıklarımı ziyadesiyle doyurdu. 3 tane PCI Express X16 slotu, hepsi ağır kartlar için metalle güçlendirilmiş, zırhlandırılmış X4 ve X1 slotları da var. Debug ledleri, 2 tane 12 volt, 1 tane 5 volt adreslenebilir led çıkışı derken, bir konuya takıldım ben, 2 tane kasa fanı çıkışı var sadece. Benim gibi çoklayıcı kullanmak durumunda kalacaksınız, kapalı devre sıvı soğutucular için de pompa çıkışı bulunuyor. Özetlemek gerekirse, bu anakart yine üst segment bir anakart. 10. nesil için faz kurulumuyla güç anlamında besler mi beslemez mi diye düşündürmüyor sizi. Ben bir takım testler yaptım, test sistemimden bahsetmiştim zaten, aldığım skorları görüyorsunuz. Sonuçları karşılaştırabileceğim rakip bir platform elimde henüz yok arkadaşlar, ama oluşunca bunları karşılaştırırız. Hatta K serisi bir işlemci temin edince testleri tekrarlar, ayrıca bir videoda paylaşırım sizlerle. Anakarta iyi bir yatırım yapacağım ben, orası kesin, ama bir dal fiyat performans alırım derseniz, siyah beyaz tematik bir kurulum yapacaksanız eğer ROG Strix Z490A Gaming listenizde bulunmalı bence. ROG Maximus 12 Hero. Baştan söyleyeyim, Maximus 10 Hero kullanıcısı olarak bir editör olarak geçmek isteyeceğim anakart bu olurdu açıkçası. Tasarımsal açıdan 10 Hero'ya göre daha baba, daha oturaklı bir tasarıma gidilmiş, ağırlıklı olarak siyah kullanılmış. 4 RAM slotunda 4800 MHz'e kadar hız ve 128 GB'a kadar kapasite destekli 3 tane M.2 slotu var. Hepsi pasif olarak metal blokların altında soğutuluyor, yeterince kalınlar. 13. nesil işlemcilerle PCI Express 3.0'a kadar destekliler, 6 tane de SATA portunu görüyoruz. Güç bileşenleri tarafı oldukça kuvvetli. 14+2 şeklinde bir VRM, voltaj regülatör modülü kurulumu var, her biri 60 ampere kadar yük kaldırabiliyor. Devamında da 45 amper mikrofine alışımlı fazlar var. Kapasitörler Japon üretimi katı polimer siyah kapasitörler. Yüksek sıcaklıklarda uzun süre çalışabilmeleri bir tarafa, ömürleriyle biliniyorlar. Bir tane 8, bir tane 4000 güç girişi var. Z490A Gaming'de de aynı şekildeydi. Kapasitörler de yine Japon kapasitörlerdi ama VRM faz kurulumu, bloklar arasındaki geniş çaplı ısı borusu, hatta üçüncü bir blok ile toplam soğutma kapasitesinin arttırılması gibi konularla Maximus 12 Hero çok daha başarılı bir altyapı sunmuş. Giriş çıkışlarının olduğu tarafta önce CMOS temizleme ve BIOS sıfırlama butonlarını görüyoruz. Hız ışırtma sevenler için önemliler. Yine BIOS'un zarar gördüğü durumlarda BIOS Flash ile BIOS atabiliyorsunuz. 4 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon, 4 tane USB 3.2 birinci jenerasyon, 2 tane de USB 2.0 portu var. Benim tüm çevre ekipmanlarım USB kullanıyor arkadaşlar, hoparlörüne kadar hatta. O yüzden USB sayısı çok çok önemli benim için. Hatta ben tip C'yi bile dönüştürücüyle tip A'ya çeviriyorum. Yine anakart üzerinden kasa üzerindeki portlar için ikinci jenerasyon USB 3.2'ye kadar çıkış almak mümkün. 2 tane RJ45 portu görüyorsunuz, biri Intel 1 gigabit, diğeri Marvel'ın 5 gigabitlik çözümü, yedekli bir internet altyapısı da kurulabilir bu şekilde. Wi-Fi kartı da var, 802.11ax, daha bilinen adıyla Wi-Fi 6 destekli, toplamda 2.4 gigabit band genişliğine sahip. Bir oyuncu sisteminde mesela Wi-Fi ne kadar mantıklı, ben kullanıyorum mesela ama tartışmaya açık bir konu. Güzel yanı ise şu, Bluetooth 5.1 desteklemesi. Zaman zaman telefonundan bilgisayarına Bluetooth'tan aktarım yapan, Bluetooth kulaklığı da destekli ise eğer, düşük gecikmeyle bağlantı kuran biri için önem kazanabilir. Ses yongası yine Supreme FX S1220 ama üzerinde ayrıca SS Sabre 9023 DAC ve RJ4580 OP amfisi var. Siz yine gidip referans sınıf böyle 300 ohmluk bir kulaklık bağlamaya çalışmayın arkadaşlar, ama oyuncu kulaklıklarınızı fazlasıyla besleyebilecek güce sahip. 3 tane PCI Express X16 slotu bulunuyor, ikisi ağır kartlar zarar vermesin diye metal zırhlı, 3 tane de PCI Express X1 slotu. Ekstralara gelelim. Debug göstergesi var, sadece LED değil, tamamen bir gösterge bu, kod üzerinden ne oldu ne bitti öğreniyorsunuz. Start butonu var, uzay kurulumunda direkt buradan başlatabiliyorsunuz sistemi. Flex key görevlendirilebilir bir buton, ister aura aydınlatmayı kapayın, ister direkt UEFI BIOS'a gidin gibi gibi. 2 tane 12 volt, 2 tane de 5 volt adreslenebilir LED şerit desteği var ve ben RGB'yi severim, bilirsiniz. Özetlemek gerekirse, Maximus 12 Hero benim bir editör olarak kullanmak isteyebileceğim, hali hazırda Maximus 10 Hero kullanıcısı olarak geçmek isteyebileceğim bir anakart. Güç bileşenleri, giriş çıkışları, ekstraları hiçbir şeyden tasarruf edilmemiş lüks bir anakart bu. Tabii ki fiyatı da tüm bunların bedeli olarak karşınıza çıkıyor ki bence hak eder net. Tasarrufun T'sinin bile anılmadığı, üst segment performansın istendiği bir sistemde yer alabilecek baba bir anakart. Bu anakartta bir hız ışırtma denemesi yaparız. İlerleyen zamanlarda o videoyu da bekleyin. Maximus 12 Apex. Maximus 12 Hero'ya sadece tasarımsal açıdan benzeyen bir anakart bu aslında. Köşeden köşeye hatlar, giriş çıkış kapağındaki ve güney köprüsü tarafındaki RGB rogue aydınlatmasıyla tam siyah yapıya ufak renkler katılmış. Kaplama namına gördüğünüz her şey, neredeyse her şey metal malzeme. Giriş çıkışların kapakları mesela plastik olur genelde. O da metal bir soğutucu blok ve hepsi birbirine ısı borularıyla bağlı. Yani VRM'ler anakartı kaplayan devasa bir blok kütlesiyle soğutuluyor. Apex'in niyeti belli açıkçası, mutlak hız ışırtma. Maximus 10 Apex ile i7-8700K 6 çekirdek için 7.3 GHz'e çıkartılmış, 2 dünya rekoru ve 9 global birincilik elde edilmiş. Yani Apex serisini tercih etmek için arkadaşlar uçuk hız ışırtma hedefleriniz olması gerek bence. 2 tane RAM slotu var, 4800 MHz'e kadar hız ışırtılabilir, toplam 64 GB destekli. RAM slotu gibi görünen bir DIMM 2 slotu var aslında. DIMM 2 kartı ile beraber buraya M.2 SSD takabiliyorsunuz. Anakartın üzerinde de bir tane slot var, M.2 slotu, 6 tane de SATA portu. Güç bileşenleri tarafında yine 16 fazlı bir kurulum var aslında ama hepsi bu sefer CPU ile görevli. VRM'ler 70 amperi kaldırabilen VRM'ler, fazlarda Maximus Hero ile benzer şekilde Microfine alışımlı fazlar. 45 amper kaldırabiliyorlar, Japon katı kapasitörler var yine. Dediğim gibi anakartın üzerindeki tüm bloklar metal, borularla oluşan ısı hepsine dağıtılıyor. Sıvı azotla yapılan bir hız ışırtma denemesi düşünün mesela, bu anakartta nemlenme, ıslanma için bunu fark edebilen özel dedektörler var. CPU, DRAM ve PCI Express portları etrafına konumlandırılmışlar. Toplamda benim bir anakartta gördüğüm en güçlü faz kurulumlarından biri olduğu, aynı zamanda da en büyük VRM soğutucusuna sahip anakart olduğu Maximus 12 Apex. Giriş çıkışları bol. Arkada 10 tane çıkış var. 5 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon, 5 tane USB 3.2 birinci jenerasyon portu, anakart üzerinden de 8 tane çıkış alabiliyorsunuz. Kasanın üzerindeki portlara da verebilirsiniz mesela. Wi-Fi 6 destekli, kablosuz da bağlanır, 2.5 gigabit portu da var, kablolu da bağlayabilirsiniz. Tercih Intel çözümlerden yana. Ses yongası ROG Supreme FX S1220A. Bir ses sistemini kalite anlamında, bir oyuncu kulaklığını da güç anlamında besler ama böyle hız ışırtma odaklı bir anakartta bunların hiçbir önemi yok. 2 tane PCI Express X16, 1 tane PCI Express X4, 1 tane de PCI Express X1 slotu. Şimdi ekstralara gelelim isterseniz. Hız ışırtmacılar için çeşitli anahtarlar ve butonlar var. Mesela 3 numara olarak geçen slow mode anahtarı, benchmark'ta sıkıntı çıkarabilecek yerlerde işlemci çarpanını 8'e düşürüyor. 4 pause modu, benchmark anında ince hız ışırtma ayarları yapabiliyorsunuz bununla. 7 numaralı alan diyelim biz buna, buradaki ölçüm noktalarından da manuel olarak voltaj ölçümü yapabiliyorsunuz. İşin özü şu aslında, rekorluk hız ışırtma projelerinde kullanılabilecek bir anakart bu. Çok küçük bir kesime hitap ediyor. Evet, anakartların arkadaşlar özelliklerini haysiniz diye düşünüyorum artık ve test donanımlarımızdan da bahsetmiştik. İşlemci olarak ne kullanıyoruz? Intel'in i9 10900'ünü kullanıyoruz. K olan versiyonu değil, yani hız ışırtılabilir versiyonu değil, bundan bahsetmiş olayım. Ve termal açıda bazı test sonuçları elde ettim. Şimdi skorları görüyorsunuz. İşlemcinin işte Cinebench'te, Pure'de elde ettiği skorları görüyorsunuz arkadaşlar test donanımlarımız ölçüsünde. Karşılaştırılabilecek bir karşı platform oluşturduğumuzda, AMD işlemcili bir sistem oluşturduğumuzda onunla karşılaştırırız. Bu zaten ilk deneyim, ilk karşılaşma videosu gibi düşünülebilir arkadaşlar. Karşılaştıracak platformu oluşturduktan sonra karşılaştırmalı inceleme videosunu başka zaman hazırlayacağız arkadaşlar. O video için de takipte kalın ama yaptığım testler sonucunda gördüğüm bir şey var. Şimdi ROG Strix'in üzerine arkadaşlar, ROG Strix Z490A Gaming üzerine kurduğumda işlemciyi, normal yük altında arkadaşlar, boşlarken 50 watt yakıyor onu söyleyeyim. Gayet tasarruflu. Ekran kartı ile beraber toplam 50 watt, gayet güzel. Yük altına sokunca 280 watt. Aslında yine yüksek. Yani 14 nanometre plus litografi ile beraber Cascade Lake ailesi emin olun geçtiğimiz nesilden çok çok farklı değil. Daha fazla eski çekirdeğin bir pakette bulunması gibi bir durum var. Mimar yanında bir başarı ortaya koyamadılar arkadaşlar bu aile içerisinde. 280 watt hadi bir şekilde tolere ediyorsunuz. VRM'lerin ısısını kurtarıyorsunuz. AIO kullandığınız sürece işlemcinin ısısından dolayı bir sıkıntı yaşamayacaksınız ama Prime 95 kullandığımızda, ki ben Prime 95'i kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Virüs gibi çalışıyor. L1, L2, L3 ön beliklerini inanılmaz yoğun bir şekilde kullanıyor. Hiçbir normal programın yük altına sokamayacağı kadar işlemci yük altına sokuyor. Yani ben Prime 95 kadar yük altına sokabiliyorum aslında bilgisayarı diyen, işlemciyi yüke sokabiliyorum diyen gerçekten biri gelsin bir anlatsın bana nasıl yapabiliyor diye onu. Prime 95 gerçekçi bir yük oluşturmuyor ama bazılarınız diyor ki ben Prime 95 yük işte torture testini görmeden anakartın stabilliğine onay vermem, inanmam, şey yapmam. Sırf bu tür yorumları önüne geçebilmek için yaptım arkadaşlar ve ortaya çıkan sonuç şu. İşlemci neredeyse tek başına arkadaşlar, neredeyse tek başına 350 watt'tan fazla tüketiyor. Toplamda 400 watt'lık bir tüketim ortaya çıkıyor. Ve tabii bu ısıya da yansıyor. İşlemci 93-94 derecelere çıkıyor. Ben AIO'yu, yani kapalı devre sıvı soğutmayı maksimum devirde, pompasını da maksimum devirde çalıştırmama rağmen bu derecede ve arkadaşlar anakartın VRM'leri ROG Strix Z490A Gaming'de 94 dereceye çıktı. Tamam çalışır. Bu anakart ona dayanır. Sıkıntı yok. Yani fazlar, VRM kurulumları buna göre dizayn edilmiş ama hiç donanımlarınızın canından kırpmaya gerek yok bence arkadaşlar. Prime 95 hem power supply, hem power supply kablonuz, sonrasında anakartınız, işlemciniz hepsinin ömründen çalıyor. Yapmayın böyle bir şey. Prime 95'i lütfen ölçüt almayın arkadaşlar. Kullanmayın bile, test için bile kullanmayın. O kadar zararlı. Virüs gibi çalışıyor. Sonrasında ben bu işlemciyi dedim ki ROG Maximus 12 Hero'ya takayım. Bakalım ne olacak. Çünkü oradaki VRM soğutması daha kuvvetli arkadaşlar. Orada da hem işlemci benzer hızlara çıkabildi. Tüm çekirdekler için 4.6, 4.7 GHz'e çıkabiliyor arkadaşlar. Bir yandan da MOSFET'leri, VRM'leri bir miktar daha serin tutabildim. Orada da 82-84 derece civarında kalabildi. Daha iyi bir soğutma kurulumu var, ısı borusu var gibi gibi. Ama en nihayetinde yine 400 watt'lık bir tüketim var. Yani şu noktada açıkçası Intel yani başarısızlığını ortaya koymuş gibi durum var üretim mimarisinde. Yani 14 nanometre plus plus plus litografi olmamış. Geçtiğimiz nesilden dediğim gibi pek bir farkları yok. Daha fazla çekirdeği daha büyük bir paketin içerisine koymuşlar. Soket yapısını da değiştirdiler. Intel'in sevdiği şeydir. İki nesilde bir anakartı da değiştirtir size. Hayırlı olsun derseniz geçersiniz. Apex'i arkadaşlar denemek için ben K serisi bir işlemci bekliyorum. Onu söyleyeyim. Özetlemek gerekirse arkadaşlar inanılmaz güce aç, termal açıdan çok çok iyi soğutmanız gereken ve iyi bir faz kurulumuna sahip anakartla kullanmanız gereken işlemciler olmuşlar. Yani Intel AMD tartışmasını yaparız. Sabahtan akşama kadar yaparız ama başarısızlar. Çok fazla güç çekiyorlar. 280 watt'ta mesela çalışıyor. Diyelim normal bir iş yükü oluşturdunuz. Premiere'de video işliyorsunuz. Tamamen %100 yüke sokmaz. Oyunda mesela %100 yüke girmez. Ama diyelim ki Handbrake'de arkadaşlar video işliyorsunuz. Encode decode yapıyorsunuz. %100 yüke giriyor. O zaman 280 watt tüketiyor. Kontrol edilemeyecek birisi değil. Ama en nihayetinde bazı kullanıcılar dediğim gibi Prime 95 üzerinden değerlendirmelerini yapıyorlar. Alın. Değerlendirme şu. Yanıyor bu işlemciler arkadaşlar. Ve 10 çekirdek 20 threadli böyle bir işlemci kullanmayı planlıyorsanız çok sağlam bir anakarta ihtiyacınız var. Oldukça sağlam bir power supply'a da ihtiyacınız var. Durum bu. Finalde de şunları söylemek lazım. Intel mi, AMD mi tercih etmeli? Burası bence hala tartışmaya açık. Hala diyorum çünkü AMD'nin ezici bir litografi, devamında da fiyat performans üstünlüğü olsa da Intel çoğu kullanıcının vazgeçmek istemediği, özellikle oyuncuların vazgeçmek istemediği, bir iki tık da olsa avantajı olan işlemciler üretiyor. Dolayısıyla aklınızda 10. nesil Intel tabanlı bir sistem kurma planı varsa eğer Z490A Gaming ve benim editör olarak kullanmak isterim diyebileceğim de uygunlukta olan ROG Maximus 12 Hero tercih listenizde bulunsun. Zira her şeyden önce güç bileşenleriyle, toplam kaliteleriyle dolu dolu paketler. Hız aşırtma yapabileceğimiz bir işlemci bulunca, temin edince hız aşırtırız. Karşılaştırılabilecek rakip platformu oluşturunca onunla da karşılaştırırız arkadaşlar. Bu bir ilk karşılaşma, deneyim videosuydu. O zaman sınırlarını zorlarız. O videoda yakında kanalımızda olur diye tahmin ediyorum. Böylelikle sizlerle beraber Asus'un Z490 yonga setli birkaç anakartına yakından bakmış olduk. Ürünler ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim diye miydim? Lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa ürünlerle alakalı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplı olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu anakartlar olur, başka anakartlar olur, hayatla alakalı olur. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.